Ayrım 21. Sonsuz Düzen. Isabel Allende. Sayfa 260. 3 ay sonra devlet dairelerinde ve konsolosluklarda sıkıcı bir takım formalitelerin ardından Gregory arkadaşını havaalanına kadar geçirdi. Carmen, bürokratik kuşkuları dağıtmak için giyimini değiştirerek hiçbir zarafeti olmayan bir tayyör giymiş, saçını da toplamıştı. Tümüyle sönmemiş olan ateşin tek belirtisi gözlerindeki ağır, cool makyajıydı. Bir tek ondan vazgeçememişti. Cool, göze çekilen sürme. Bu haliyle daha da kısa boylu, oldukça yaşlı ve neredeyse çirkin görünüyordu. Çingene bluzlarının altında dikkati çeken göğüsleri, bu kez koyu renk ceketin altında bastırılmış haliyle balkon gibi çıkıntı yapıyordu. Gregory, onun yarattığı egzotik kişiliğin, özgün kopyadan kat kat üstün olduğunu kabul etmek zorunda kalmış ve stilinde değişiklik yapmasını bir daha istememeye kendi kendine söz vermişti. ''Korkma, hele bir çocuğumu yanıma alayım, yine eski ben olacağım.'' dedi Carmen, kıpkırmızı kesilerek. Aynaya bakıyor ve kendini bulamıyordu bir türlü. Gregory'nin son anda hediye ettiği tahtadan küçük ejderha da el çantasındaydı. ''Sana şans getirmesi için, çünkü şansa ihtiyacın olacak.'' demişti. Ayrıca kendi ilhamının ve gözü pekliğinin meyvesi olan bir sürü belge de taşıyordu yanında. Dürüstlük kurallarını aldırmadan kullanmayı düşündüğü ağabey Juan Jose'nin fotoğraf ve mektuplarıydı bunlar. Riz, Leo Galupi ile ilişki kurmuştu. Eski dostunun orada herkesi tanıdığından ve onu durdurabilecek hiçbir engel bulunmadığından emindi. Onun rezil bir herif olduğu söylentilerine rağmen Chicagolu bu sempatik İtalyana güvenebileceğini söyledi Carmen'e. Galupi'yi kara borsadan servet edinmekle suçluyorlardı. Bu yüzden dönmüyordu. Birleşik Devletleri. Ama gerçek başkaydı. Adam oradaki görev süresini tamamlayalı epey olmuştu ve Vietnam'da kalmasının nedeni kolay para kazanmak değil, sırf düzensizlik ve belirsizlik zevkiydi. Heyecanlı bir yaşam için yaratılmıştı ve orada ait olduğu yeri bulmuş hissediyordu kendini. Parası falan yoktu. Kendi cömertliği yüzünden belini doğrultamayan bir hayduttu. Yasal sınırlar içerisinde yıllarca yürüttüğü işlerden çok para kazanmıştı ama bunları uzak akrabalarına bakarak, felakete uğramış dostlarına yardım ederek, sıkıntı içinde birine rastladığında kesenin ağzını açarak harcamıştı. Savaş, ona ne olduğu belirsiz bir takım manevralarla para kazanma fırsatı veriyor ama bir yandan da bu kazandıklarını sayısız hayır işlerinde harcamak zorunda bırakıyordu. Kutular dolusu malların yığılı olduğu bir bodrumda oturuyordu. Vietnamlılara satmak için getirdiği Amerikan mallarıyla, kendi yurttaşlarına sunduğu ve iktidarsızlığı iyileştirmeye yarayan köpek balığı yüzgecinden tutun da peruk yapmak için upuzun genç kız saçlarına, mutlu rüyalar görmek için Çin tozlarına, altın ve fil dişinden tanrıça heykelciklerine kadar bir sürü şark gariplikleriydi bunlar. Bir köşeye kurduğu gaz ocağında sıla özlemini avutmak ve onun sayesinde hayatta kalan yarım düzine dilenci çocuğu doyurmak için nefis Sicilya yemekleri pişiriyordu. Gregory Reeves'e verdiği söze sadık kalarak elinde boynunu bükmüş bir demet çiçekle havaalanında Carmen'i bekliyordu. Onu tanıması uzun sürdü çünkü bir eteklik, kolye ve bilezik karmaşası bekliyordu. Oysa uzun yolculuktan bitkin bir hale gelip sıcaktan erimiş, gösterişsiz bir hanımefendi bulmuştu karşısında. Carmen de Galupi'yi tanıyamamıştı çünkü Gregory onu tam bir mafya babası gibi tanımlamıştı. Oysa karşısındaki bir ortaçağ tablosundan çıkmış, saz şairi gibi görünmüştü ona. Neyse ki adam üzerinde Tamar yazılı bir karton taşıyordu da kalabalığın arasında birbirlerini tanıyabildiler. ''Sen hiçbir şey için tasalanma canım. Şu andan sonra seninle de, senin bütün sorunlarınla da ben ilgileniyorum.'' dedi her iki yanağından öperek. Sözünde durdu da. Tuyi Nuye'nin ailesi olmadığı konusunda noter huzurunda yalan yere yemin etmek, Juan Jose Morales'in sevgilisinin hamileliğinden söz ettiği düzmece mektuplarda onun el yazısını taklit etmek, fotomontajla her ikisinin çeşitli yerlerde kol kola göründükleri fotoğraflar yaratmak, belgelerde ve mühürlerde tahrifat yapmak, namuslu memurların karşısında yalvarıp baştan çıkabilenlere rüşvet vermek ona düşmüş, bütün bu formaliteleri de 40 yıldır bu sularda kürek çekmiş birinin rahatlığıyla yerine getirmişti. Kısa bir at kuyruğu biçiminde başının arkasında bağladığı simsiyah parlak uzun saçlarıyla tam bir Akdenizli tipinde, kibar tavırlı, neşeli, hoş bir adamdı. Carmen, Tuy Nguyen'i ilk kez ziyarete gideceği zaman kendisiyle birlikte gelmesini istedi ondan. Çünkü o anı o kadar çok beklemekten ve kendini bu karşılaşmaya o kadar çok hazırlamaktan her zamanki rahatlığını kaybetmişti. Yalnızca çocuğu görme düşüncesi karşısında bile dizleri titriyordu. Kadın, savaştan önce servet sahibi bir tüccar ailesine ait olması gereken ama şimdi 20 kadar kiracı için odalara bölünmüş büyük bir evin içerisinde kiraladığı tek bir odada oturuyordu. Gündelik işlerine dalmış insanlardan, koşuşan çocuklardan, radyo ve televizyon sesinden ortalıkta öylesine bir keşmekeş vardı ki aradıkları odayı bulmakta zorluk çektiler. Kapıyı onlara başında bir eşarp, üzerinde rengi belirsiz bir giysiyle solgun bir gölgeye benzeyen neredeyse yok gibi bir kadıncağız açtı. Tui Nuye'nin yalan söylemediğini anlamak için bir bakış yetmişti. Gerçekten çok hastaydı. Herhalde hep kısa boyluydu ama birdenbire küçülmüş görünüyordu. Sanki iskeleti yeni boyuna uyum sağlaması için derisine fırsat vermeden küçülmüş gibiydi. Yaşını tahmin etmek olanaksızdı çünkü genç kız bedeninde 1000 yıllık bir ifade taşıyordu. Büyük bir saygıyla onları selamladı. Odasının rahatsızlığından dolayı özür diledi ve onları yatağın üzerine oturmaları için buyur etti. Hemen arkasından çay içmeyi önererek yanıt beklemeden odadaki tek iskemlenin üzerine yerleştirilmiş küçük bir ocağa kaynaması için su koydu. Bir köşede Juan Jose'nin bir fotoğrafıyla çiçek, meyve ve günlük sunularının durduğu küçük bir sunak seçiliyordu. Dayıyı getireyim diyerek ağır adımlarla uzaklaştı. Carmen Morales heyecandan kalbinin güm güm attığını hissediyor, duvarlardan süzülerek köşelerdeki yeşilimsi yosunları besleyen nemli sıcağa rağmen tir tir titriyordu. Leo Galuppi, Carmen'in hayatındaki en yoğun anın bu olduğunu hissetmiş, onu kollarına alıp tutmak gelmişti içinden ama dokunmaya cesaret edemedi. Dayı Morales annesinin elinden tutmuş olarak girdi içeri. Fırça gibi dikilmiş saçları, son derece ciddi ifadeli yüzünde doğulu olduğunun tek belirtisi olan ve göz kapakları görünmeyen simsiyah çekik gözleriyle 2 yaşına göre oldukça uzun boylu, zayıf, esmer bir çocuktu. Juan Jose'nin Inmaculada ile Pedro Morales'te bulunan aynı yaşta çekilmiş fotoğrafındaki haline tıpatıp benziyordu. Tek farkla bu gülümsemiyordu. Carmen ayağa kalkmaya çalıştı ama bunu yapacak gücü kendinde bulamayarak yatağın üzerine çöktü. Çılgınca bir kesinlikle bu çocuğun 10 yıl önce Olga'nın mutfağındaki musluğun borusundan akıp giden ve ta başından beri kendi nasibi olan aynı çocuk olduğu yargısına varmıştı. Bir an için şimdiki zaman kavramını yitirerek büyük bir kederle oğlunun bu sefil odada ne işi olduğunu sordu kendi kendine. Tui şakımaya benzer bir sesle bir şey söyledi ve küçük çocuk çekine çekine ilerleyerek Leo Galipi'nin elini sıktı. Tui bir başka kuş sesiyle onu uyarınca bu kez Carmen'e doğru dönerek aynı biçimde selamlayacak gibi oldu ama göz göze geldiklerinde ikisi de sanki uzun bir ayrılıktan sonra yeniden karşılaşmışlar gibi bitmek bilmez birkaç saniye boyunca birbirlerini seyre koyuldular. Sonunda Carmen kollarını uzattı, onu kaldırarak dizlerinin üzerine ata biner gibi oturttu. Bir kedi kadar hafifti. Dayı yüzünde ciddi bir ifadeyle ona bakarak sessiz ve hareketsiz kalmıştı. ''Bundan sonra senin annen o'' dedi Tui Nuyen İngilizce olarak. Sonra da oğlunun anlayabilmesi için aynı şeyi kendi dilinde yineledi. Carmen Morales, yeğenini evlat edinme formalitelerini yerine getirmek ve onu kendi ülkesine götürmek üzere vize almak için 11 hafta bekledi. Bunları daha az bir sürede de yapabilirdi ama bunu hiçbir zaman keşfedemeyecekti. Başlangıçta görünürde aşılması olanaksız engelleri çözümlemekte yardımcı olmak için kendini paralayan Leo Galuppi, onu kendisinin bile akıl erdiremediği bir bahaneler ve gecikmeler karmaşasına sokarak son dakikada belgeleri içinden çıkılmaz hale getirip işi bitirecek olan formaliteleri ertelemek için elinden geleni yapıyordu. Kentte hayat umduğundan çok daha pahalıya mal olmuş ve bir aya varmadan Carmen'in paraları suyunu çekmişti. Gregory Reese'in yolladığı banka havalesi de rüşvetler ve otel masraflarıyla uçup gitmişti. Tam kendi tasarruf hesabına el atmak üzereydi ki Galuppi imdadına yetişti. Yeni bir fil dişi işine girdiğini söylüyor, banknotlar ceplerinden taşıyordu. Carmen'in onun yardımını reddetmeye hiç hakkı yoktu. O bunu o kadar sevdiği ve vedalaşamadan ayrıldığı eski dostu Juan Jose Morales için yapıyordu. Carmen aslında Galuppi'nin Gregory ondan kız arkadaşına yardımını lütfetmesini isteyene kadar ağabeyinin adını bile duymamış olduğundan kuşkulanıyor ama bunu ortaya çıkarmak işine gelmiyordu. Otel parasını ödemesini istemedi ama giderleri kısmak için gidip onun evinde oturmayı kabul etti. Broş yapmayı düşündüğü için küçük böcek fosilleri de dahil olmak üzere boş zamanlarında satın aldığı boncuklar ve taşlarla dolu torbasıyla bavulunu alarak oraya taşındı. Kodamanlara yaraşır bir araba kullandığını ve avuç dolusu para harcadığını gördüğü bu adamın bu Bir tür liman antreposu görünümünde ve ne var ne yoksa her şeyin yığılı olduğu bir sandıklar ve madeni raflar labirentinde oturduğu aklının ucundan bile geçmemişti. Böyle bir göz gezdirdiğinde kötü bir asker yatağı, kitap yığınakları, plak ve kaset kutuları, harika bir müzik seti ve anten yerine geçen bir çamaşır askısıyla portatif bir televizyon gördü. Galupi ona mutfağını ve yuvasının öteki kolaylıklarını gösterdi. O saatte yemek yemek üzere ortaya çıkan çocukları tanıştırarak onlara para vermemesini ve çantasını bu doymak bilmez ellerin ulaşabileceği bir yerde bırakmamasını tembih etti. Bu kamp yeri düzensizliği içerisinde küveti, kocaman aynaları ve tüylü kırmızı havlularıyla tertemiz ahşap bir oda olan banyo, Carmen için tam bir sürpriz olmuştu. Elime geçen en değerli şey bu oldu. İyi havlu bulmanın ne kadar zor olduğunu bilemezsin diye güldü ev sahibi, havluları gururla okşayarak. Son olarak da Carmen'i deposunun geniş bir köşesini birbiri üstüne yığılı kutularla, kapı yerine de şahane bir koromandel paravanasıyla ayırdığı bir ucuna götürdü. Burada Carmen, üzeri beyaz cibinlikle örtülü geniş bir yatak, üzerlerine balıkçılar ve kiraz çiçekleri desenleri yapılmış el işi siyah lake mobilyalar, ipek halılar, duvarları kaplayan işlemeli kumaşlar ve ortalığı hafif bir ışık yayan pirinç kağıdından küçük lambalar gördü. Leo Galipi, onun için bir Çin imparatoriçesi odası hazırlamıştı. Burası haftalar boyu onun sığınağı olacaktı. Buraya ne sokağın keşmekeşi ulaşabiliyordu, ne de savaşın gürültüsü patırtısı. Ara sıra çevresini saran bu gizemli denklerin içinde ne olduğunu merak ediyor, her biri kendi öyküsüyle değerli eşyalar bulunduğunu hayal ederek havanın bunların ruhuyla dolduğunu hissediyordu. Bu yerde yanında iyi bir dostla rahat bir hayat sürüyor ama beklemenin üzüntüsüyle içi içini yiyordu. ''Sabır, sabır'' diye öğüt veriyordu Leo Galipi, onu çılgın gibi gördüğünde. ''Düşün ki dahi senin çocuğun olsaydı onu 9 ay beklemen gerekecekti. 9 hafta hiçbir şey değil.'' Tui ve çocuğu ziyaret etmediği uzun boş saatlerinde Carmen, çarşıyı dolaşarak takıları için gereçler satın alıyor ve bu acayip yolculuktan esinlendiği yeni desenler çiziyordu. Bu boyutlarda bir çarpışmanın orta yerinde kendisini bir turist gibi çarşı pazar dolaşması ona saçma geliyordu. O zamanlar artık Amerikan birliklerinin büyük bölümünün geri çekilmiş olmasına rağmen çatışmalar doruk noktasında sürmekteydi. Kentin yeğenini askerler ve siperler arasında sürüne sürüne aramak zorunda kalacağı koskoca bir askeri kamp olacağını hayal etmişti. Oysa görünürde savaşı yabancı olan renk renk bir kalabalığın arasında pazarlık ederek daracık sokaklarda dolaşıyordu. ''İnsanlarla konuşsaydın başka türlü düşünürdün'' diyordu Galupi. Ama Carmen onlarla yalnızca İngilizce konuşabildiğinden halkın içine giremiyordu. Sonunda istemeyerek gerçekleri görmez olmuş, ilgilendiği sadece iki şeye küçük dayı ile işine vermişti kendini. Aklı başka boyutlara doğru genişlemiş gibiydi. Asya ruhuna işlemiş, içini kaplayarak onu baştan çıkarmıştı. Dünyada tanımadığı daha pek çok yer olduğunu, dayıyı üstlenmeyi kabul ettiğinden beri karar verdiği gibi bu işte gerçekten başarılı ve gelecek için bir parça güven sahibi olmayı istiyorsa, az bulunur gereçler ve yeni düşünceler peşinde her yıl değişik ve egzotik yerleri ziyaret etmesi gerekeceğini düşündü. ''Ben sana ıvır zıvır yollarım, her yanda adamlarım var, her şeyi elde edebilirim.'' diye öneride bulundu Galupi. Carmen'in işinin özelliğini anlamıyordu ama ticari olanaklarını tahmin edebiliyordu. ''Onları kendim seçmeliyim. Her bir taş, her bir deniz kabuğu, her bir tahta ya da metal parçacığı aklıma yeni bir şey getiriyor.'' ''Senin çizimlerini burada kimse kullanmaz. Kulaklarına kemik parçaları ve tüyler takmış şık bir hanım hiç görmedim.'' ''Oysa bizim orada birbirlerini yiyorlar. Kadınlar bunlara benzer bir çift küpe satın alabilmek için aç kalmaya razılar. Ne kadar pahalı satarsam o kadar hoşlarına gidiyor.'' ''Hiç değilse senin yaptığın şey yasal.'' diye güldü Galupi. Carmen'e günler çok uzun geliyor, sıcaklık ve nem onu bitkin bir halde bırakıyordu. Saygın hanımefendi giysilerini sadece zorunlu girişimler için kullanıyor, vaktinin geri kalanında adi pamukludan bol giysilerle örtünüp pazardan alınma köylü sandaletleri giyiyordu. Depodaki koca koca vantilatörlerin mırıltısı eşliğinde tek başına kitap okuyarak ya da desen çizerek uzun saatler geçiriyordu. Akşam olunca Galupi yiyecek torbalarıyla geliyor, duş yapıp ayağına bir şort geçiriyor, pikaba bir plak koyarak yemek pişirmeye koyuluyordu. Az sonra neredeyse hepsi çocuk olan çeşitli konuklar ortaya çıkarak neşeli konuşmaları ve gülmeleriyle deponun içini dolduruyorlar, yemek yemeyi bitirince de veda etmeden çekip gidiyorlardı. Galupi'nin ara sıra davet ettiği asker ya da gazete muhabiri olan Amerikalı arkadaşları içki ve marihuana içerek çok geç vakitlere kadar kalıyorlardı. Hepsi de Carmen'in varlığını sanki her zaman Galupi'nin yaşantısının bir parçası olmuş gibi kabullenmişlerdi. Galupi onu bazen akşam yemeğine dışarı davet ediyordu. Boş vakti olduğunda da kentte dolaştırıyor, gerçek hayatın sürdüğü rengarenk aşağı kesimlerden Avrupalılarla Amerikalıların havalandırma sistemleri ve şişelenmiş içme suyuyla yaşadıkları lüks mahallelere kadar değişik yönlerini ona göstermek istiyordu. ''Hadi gidip sana bir kraliçe giysisi alalım, elçilikte bir akşam yemeği var.'' diye haber verdi günün birinde. Onu en şık alışveriş merkezine götürerek elinde bir deste banknotla bıraktı. Carmen neye uğradığını şaşırmıştı. Yıllarca giysilerini kendi dikmişti. Bir giysinin bu kadara mal olabileceği aklının ucundan bile geçmemişti. Yeni arkadaşı 3 saat sonra onu almaya geldiğinde elinde ayakkabılarıyla dükkanın basamaklarına oturmuş, bitkin bir halde, küfreder bir halde buldu onu. ''Ne oldu?'' ''Hepsi korkunç, çok da pahalı. Kadınlar artık sopa gibi dümdüz. Benim bu kavunlar hiçbir giysiye sığmıyor.'' diye homurdandı göğüslerini göstererek. Buna sevindim diye güldü Galupi ve onu alarak Hindu mahallesine götürdü. Orada buldukları karpuz kırmızısı ipekliden sırma işlemeli olağanüstü bir sariye, Carmen büyük bir rahatlıkla sarınmış, kendini sıska kadınlar için yapılmış daracık Fransız giysilerinin içinde olduğundan çok daha huzurlu hissetmişti. O gece elçiliğin salonuna girdiklerinde kalabalığın arasında sık sık düşündüğü ve bir daha göreceğini hiç ummadığı biri ilişti gözüne. Üzerinde smokini, elinde bir viski bardağı ile sohbet etmekte olan, saçları kırlaşmış ama aynı eski yüzüyle Tom Clayton oradaydı. Gazeteci olarak çalışırken politik makalelerini bir süre için keserek bir kitap yazmak üzere Vietnam'a gelmişti. Savaşın aslında salonlarda yapıldığı kuramına sadık kalarak, partilerde ve kulüplerde cephede olduğundan çok daha fazla vakit harcıyordu. Hiçbir muhabirin hoş karşılanmadığı yerlere girmenin yollarını biliyor, yüksek askeri erkan, kor diplomatik, hükümet ve sosyete dünyasına uygun kişileri tanıyordu. Bu yüzden daha önce hiç görmediği bu kadının çekiciliğine kapılmıştı. Teninin zeytuni rengine, gözlerindeki ağır makyaja ve şahane sarisine bakarak Hindistan'dan geldiğini tahmin etti. Onun da kendisini gözlediğini fark edince yanına yaklaşmak için fırsat kolladı. Carmen ona elini uzatarak her zaman kullandığı Tamar adıyla tanıttı kendini. Hayatında öylesine belirleyici olan bu ilk sevgiliyi yeniden görse tepkisinin ne olacağını pek çok kez merak etmişti ama aklına ona söyleyecek hiçbir şey gelmeyeceğini düşünmemişti. Yıllar içindeki hıncı söndürmüştü. Çıplak halini gözünün önüne getiremediği bu küstah adama karşı kayıtsızlıktan başka bir şey hissetmediğini şaşkınlıkla fark etti. Gözünün ucuyla kendisini inceleyerek Galupi ile konuştuğunu duydu. Ondan etkilendiği besbelliydi ve böyle olmasını ne kadar istediğine kendi de şaştı. Yalnızlık anlarında onca kez yapmış olduğu gibi ikisinin çocuğunun nasıl olabileceğini merak etmedi hiç. Çünkü artık Dain'in dışında başka bir çocuk düşünemiyordu. Onun kendisini tanımadığını anlamanın verdiği rahatlık ve aşk acıları içerisinde yitirilmiş zamanına duyduğu derin üzüntü karışımı bir duyguyla içini çekti. ''Sizi daha önce görmemiştim. Nereden geliyorsunuz?'' diye sordu Tom Clayton ona dönerek. ''Geçmişten.'' diye yanıt verdi Carmen ve sanki savaş başka bir yerdeymişçesine ayaklarının dibinde ışıldayan kenti seyretmek için balkona çıkmak üzere ona arkasını döndü. Depoya geri döndüklerinde Carmen ile Leo Galupi lambaları yakmadan sokaktan gelen ışıkların alacakaranlığında akşamın yorumunu yapmak üzere vantilatörün altında durdular. Galupi, Carmen'e bir kadeh bir şey içmeyi önerdi. O da acaba bir kutu konsantre süt bulunur mu diye sordu. Bir bıçağın ucuyla kutuya 2 delik açarak yerdeki büyük yastıkların üzerine yerleşip hayatındaki onca kritik anın avuntusu olan tatlıyı yudumlamaya koyuldu. Sonunda Galupi ona Clayton'ı sormaya cesaret edebilmişti. Dediğine göre ikisinin karşılaşması sırasında davranışlarında bir gariplik sezmişti. Bunun üzerine Carmen hiçbir ayrıntıyı atlamadan ona her şeyi anlattı. Olga'nın mutfağında geçirdiği deneyimden, duyduğu acı ve korkudan, hastanedeki ezeyanından ve yalnızca kendisine ait olmadığı halde onun paylaşmayı reddettiği bir günahın kefaretini ödeyerek çektiği uzun çileden ilk kez olarak söz ediyordu. Bir olaydan öbürüne atlamış, sonunda tüm hayatını ona açmıştı. Şafak söktüğünde o hala bir tür boşalma halinde konuşuyordu. Sırlarının ve tek başına yakınmalarının önündeki set yıkılmış, anlayışlı bir sırdaşa ruhunu açma zevkini keşfetmişti. Konsantre sütün son yudumuyla yorgunluktan bitkin bir halde esneyerek gerindi. Sonra yeni dostuna doğru eğilerek alnına hafif bir öpücük kondurdu. Galupi onu bileğinden tutarak kendine doğru çekti ama Carmen'in yüzünü çevirmesiyle hareketi havada kalmıştı. "Yapamam," dedi. "Neden?" "Çünkü artık yalnız değilim, bir oğlum var." O gece Carmen Morales gün ağrırken uyanmış ve Leo Galupi'nin Coromandel paravanasının yanında ayakta durarak kendisini seyrettiğini görmüştü. Ama ortalık daha tam aydınlanmamıştı. Bu görüntü belki de gördüğü rüyanın bir parçasıydı. Yıllardır peşini bırakmamış olan aynı kabusa dalmıştı. Ama bu kez Tom Clayton yoktu ve kollarını ona doğru uzatan çocuğun kafasına kağıttan bir torba geçirilmiş değildi. Bu kez onu açık seçik görebiliyordu. Dain'in yüzüydü bu. Carmen ile Galupi sanki yıllanmış bir evli çift gibi sakin ve huzurlu bir birlikteliği sürdürmeye koyulmuşlardı. Carmen yavaş yavaş anneliğe alışmıştı. Çocuğu her gün biraz daha uzun gezintilere çıkarıyordu. Birkaç Vietnamca sözcük öğrenmiş, bir o kadar da İngilizce sözcüğü de ona öğretmişti. Onun zevklerini, korkularını, aile öykülerini keşfetmişti. Tui, anne ve babasının Dai ile vedalaşabilmeleri için onu alıp 2 günlüğüne köye götürmüştü. Onlar, yakınlarından birini denizin öte yakasına gönderme önerisi karşısında dehşete kapılarak küçüğün bakımını üstlenmekte direnmişlerdi ama Tui, oğlunun orada ne zaman bir melez piçi olarak kalacağının, yoksul ve ilerleme umudu olmayan ikinci sınıf bir yurttaş olacağının bilincindeydi. Amerika'ya uyum sağlamak da kolay iş değildi ama orada hiç değilse aile klanının toprak parçasını ekip biçmesinden daha iyi fırsatlar çıkacaktı. Dayının karşısına. Leo Galupi onlarla birlikte gitmek için diretti çünkü 2 kadınla bir çocuğun korumasız olarak yola çıkabilecekleri zamanlar değildi bunlar. Carmen çocukluğundan beri bildiği ve John'la Susan'ın kaç kez doğruladıkları şeyi bir kez daha anlamıştı. Kadınlarla erkekler aynı yerde aynı anda bulunurlar ama farklı boyutlarda. O kendisi omzunun üzerinden geriye bakıp gerçek ya da hayal ürünü tehlikelerden kendini korumak için her zaman tetikte yaşıyor, herhangi bir erkeğin elde ettiği yararın yarısı için onun 2 katı çabalıyordu. Onlar için üzerinde bir an bile düşünmeye değmeyecek olağan bir iş, kendisi için hesap ve strateji gerektiren bir tehlike oluşturuyordu. Köye yapılacak bir gezi kadar basit bir şey, bir kadın söz konusu olduğunda bir kışkırtma, felakete çıkarılan bir çare olarak kabul ediliyordu. Bu düşüncesini açtığında Galupi bu farklılıkları hiç düşünmemiş olduğuna şaştı. Dayının akrabaları yabancılara güvenleri olmayan yoksul köylülerdi ve Tui Nuye'nin uzun uzun açıklamalarına rağmen onları gözlerinde nefretle karşılamışlardı. Hasta kadın çok hızlı tükeniyordu. Sanki kanser onu Carmen'i tanıyana kadar ayakta tutmuş da çocuğunun iyi ellerde olacağını anladıktan sonra yenilgiyi kabul etmiş gibiydi. Aşırılığa kaçmadan yaşama veda ediyordu. Ölümünden önce Dain'in annesi sanki hiç var olmamış gibi kendisini unutmaya başlaması için usulca uzaklaşmaktaydı. Böylece ayrılık daha katlanılabilir olacaktı. Bunu büyük bir duyarlılıkla anlattı Carmen'e. O da aksini söylemeye cesaret edemedi. Tui sık sık ondan geceleri Dai ile kalmasını istiyordu. "Pek iyi değilim ve yalnızken kendimi daha huzurlu hissediyorum," diyordu ama onlar giderlerken gözyaşlarını gizlemek için başını öte yana çeviriyor, oğlu geri döndüğünde de gözleri parlıyordu. Zorlukla yürüyebiliyordu, sancısı hiç kesilmiyordu ama yakınmıyordu. Rahatlamak için aldığı ama kendini bitkin bırakıp midesini bulandıran hastane ilaçlarından vazgeçmiş, yaşlı bir akupunktur uzmanına gidiyordu. Carmen, adamın hastalarını kabul ettiği tarçın kokulu, karanlık ve daracık bir odadaki bu acayip seanslara birçok kez onunla birlikte gitmişti. Yıpranmış bedeninin çeşitli yerlerine batırılmış iğnelerle dar bir hasırın üzerine oturan Tui, gözlerini kapayıp uyukluyordu. Eve döndüklerinde Carmen yatmasına yardım ederek ona bir afyon çubuğu hazırlıyor, uyuşturucunun etkisine girdiğini görünce de çocuğu dondurma almaya götürüyordu. Sonuna doğru hasta artık yataktan kalkamaz olmuş ve dayı depoya bütün bütün taşınarak yeni annesinin Çin yatağını paylaşmaya başlamıştı. Carmen'in İtalyan dostu ölmek üzere olan Tui'ye bakması için bir kadın bulmuştu ve günlük tedavisi için onu arabasıyla akupunkturcuya taşıyordu. Tui Nuyen giderek artan bir sabırsızlıkla formalitelerin nasıl yürüdüğünü sorarak dayının baba yurduna sağ salim ulaşacağından emin olmayı istiyor, her bir gecikme onun için yeni bir işkence oluyordu. Bir pazar günü Küçüğü annesiyle vedalaşmaya götürdüler. Sonunda bütün pürüzler giderilmişti. Artık Carmen Morales'in yasal oğlu olarak görünüyordu. Gerekli vizesiyle birlikte pasaportu alınmıştı ve ertesi gün başka kökler salacağı Amerika'ya doğru yola çıkıyordu. Tui'yi birkaç dakika çocukla baş başa bıraktılar. Dayı bunun unutulmaz bir an olacağı önsezisiyle yatağın üzerinde oturdu. Gerçekten de öyle olacaktı. Çünkü uzun yıllar sonra bir matematik dahisi olup da röportajları bilim dergilerinde çıktığında Vietnam'daki çocukluğundan tek gerçek anısının yüzünden öperek ona sarı renkli bir paket veren, gözleri ışıl ışıl, solgun benizli bir kadın olduğunu anlattı bana. Verdiği şeyi bana da gösterdi. İpekli bir atkıya sarılmış eski bir fotoğraf albümüydü bu. Carmen ile Galuppi, hasta onları çağırana kadar kapının öbür yanında beklediler. Onu huzurlu ve gülümseyen bir yüzle yastıklara yaslanmış bir halde buldular. Çocuğu son kez öperek onu alıp götürmesi için Galuppi'ye işaret etti. Carmen onun yanına oturdu ve sıcacık gözyaşları yanaklarından aşağı süzülürken elini eline aldı. ''Teşekkürler Tui. Ömrümde en çok istediğim şeyi verdin bana. Sakın merak etme. Dayı için senin kadar iyi bir anne olacağım, yemin ediyorum.'' ''İnsan ancak elinden geldiği kadarını yapar.'' dedi Tui yavaşça. Kısa bir süre sonra Morales ailesi, Dayı'nın Amerika'ya gelişini bir partiyle kutlarken, Leo Galuppi, Tui Nguyen'in sade bir törenle kaldırılan cenazesine katılıyordu. Bu 11 hafta pek çok kimsenin yazgısını değiştirmişti ve bunların arasında eskiden kaygısız ve uçarı bir ruhun barındığı göğsünün tam ortası günlerden beri sızlayan o anasının gözü Chicago'lu da vardı. 21. ayrımın sonu sayfa 271.